Ayrım 12, sayfa 104. 7. Görüntüyü izlememekten doğan yanlışlar. Televizyondaki çeviri yanlışlarının temel nedenlerinden biri de görüntüyü izlemeden yalnızca metne bakarak çeviri yapmaktır. A. TRT2'de Jamaica Inn filmi, parantez yönetmen Alfred Hitchcock. Filme Jamaica Oteli adı verilmiş. İçinde adı Jamaica Hanı diye geçiyor. Olay 19. yüzyılda geçtiğine göre han olmalı. Ama filmi görmeyen çevirmen ya da sonradan filme ad verenler otel demiş. B. Geçen mevsimin en iyi filmlerinden biri olan Çikolata filmini izliyoruz. Cinsel olarak tutucu, toplumsal olarak uykucu ve kendi halinde bir Fransız kasabasına pastane açmak için kızıyla birlikte güzel bir kadın geliyor. Her ikisinin pelerini ile ayakkabısı günahın simgesi olan kızıl renktedir. Pastanesini de tam kilisenin karşısına açıyor kadın ve sözde iyi ile gerçek iyinin çatışması başlıyor. Sevimli ve iyiliksever pastane sahibi bayan ona hiç yüz vermeyen köylülerden birini kapıdan içeriye buyur ediyor. Gelip biraz çikolata yemek ister misiniz? İçeri giriyorlar ve kadın konuğunun önüne bir bardak çikolata koyuyor. Yani çikolata yemeye değil de içmeye çağırıyor. Bu arada İngilizcesini de duyuyoruz. Would you like to come in for a chocolate? Parantez İngilizcesinden yemek mi içmek mi anlaşılmıyor. Türkçe'de biz daha çok kakao kullanırız içilecek çikolata için. Ama sayın çevirmen yenecek çikolata ile içilecek çikolatayı karıştırıyor. Filmi görmeden yapılan çeviri bu kadar olur. 8. Kültür, bilgi ya da deneyim eksikliğinden doğan yanlışlar. Her çevirmenden geniş bir kültür birikimi bekleyemeyiz. Ama doğrusu yanlış yine yanlıştır. A. Benim hoşuma giden yanlışlardan biri bir filmden alınma ama yazık ki kaynağını not etmemişim. Türkçe seslendirmeli filmde kız oğlana diyor ki, Piccadilly sirkinde buluşalım. Ha, sirk nereden çıktı? Film ilerliyor, ortada sirk falan yok. Sonra durum anlaşılıyor. Kızla oğlan Londra'nın gözde meydanlarından Piccadilly meydanında buluşuyorlar. Özellikle sevgililerin yeğlediği bir meydan burası. Orta yerinde okunu atmış galiba tek ayağı havada bir Eros yontusu var. Herhalde ok bize de isabet eder belki diye düşünerek sevgililer orada buluşuyor. Parantez, benim de o yontunun altında bir resmim var ama ne yazık ki yanımdaki kız kardeşim. Onun için ok falan isabet etmedi. Peki çevirideki sorun nereden kaynaklı? İngilizce'deki circus sözcüğünün çok anlamlı olmasından. Circus hem dilimizde olduğu gibi sirk anlamına geliyor hem de geniş alan meydan anlamına. Çevirmen Türkçe'de de var olduğu için sirk anlamını seçiyor. Ama benim gibi Piccadilly meydanında fotoğraf çektirmemiş diye hoş göremeyiz çevirmeni. Ortalıkta sirk falan olmadığına göre iyi çevirmenin bu işte bir gariplik olduğunu anlamasını bekleriz. Tıpkı bundan sonraki örnek gibi. B. Amerika'da geçen bir filmde adamın zeka ajansında çalıştığı söyleniyor. Zeka ajansı ne? Bizdeki Türk Zeka Vakfı gibi orada da benzer bir kuruluş mu var? Film ilerledikçe durum anlaşılıyor. Çevirmenin zeka ajansı dediği Central Intelligence Agency yani CIA. İngilizce'de intelligence sözcüğünün zeka anlamı dışında haber alma, casusluk anlamı da var. Merkezi haber alma ajansı çevirmenin dilinde zeka ajansına dönmüş. C. Kanal D'de Goodfellas, Sıkı Dostlar filmi. Kentte değil de kırda yetişmiş birini küçümsemek için kırmızı saçlı bir çiftçiye benziyor sözü geçiyor. Yanlış, büyük olasılıkla redneck sözcüğünden kaynaklanıyor. Bizde yalnız ense ve kolların yanması amele yanığı diye küçümsenir ya, İngilizce'de daha doğrusu Amerikanca'da da yanık ense ya da kırmızı ense anlamına gelen redneck sözcüğü de insanları küçümseme amacıyla kullanılır. Burada birinin ensesinin kırmızı renkte ya da yanık olduğu için değil de kent görgüsü edinmediği için küçümsenmesi söz konusu olduğuna göre kim bilir köylü ya da dağlı ya da dağdan inmiş parantez benim için kullanırlar Toros dağlarının tepesinde doğduğum için sözlerini kullanabilirdi çevirmen. Bilgisi ya da zamanı yeterli olsaydı eğer. 4. Kapsamlı iki örnek. Kültür eksikliğinin yarattığı kusurlu çeviri örnekleri olarak kapsamlı iki örneği daha ayrıntılı tartışmak istiyorum. A. Genellikle kötü örneklerini izlediğimiz bilim kurgu filmlerinden görece olarak daha niteliklice bir film gösterildi birkaç yıl önce. Close Encounters of the Third Kind. Cumhuriyet gazetesinde bu filmin adı Üçüncü Cinsle Kapalı İlişkiler olarak verilmişti. Aman tanrım. Parantez adı büyük olasılıkla filmi oynatan TV kanalı göndermiştir. Daha sonra da gösterimi yenilenen filmin adı bu kez de üçüncü türle yakınlaşma diye verildi. Anlaşılan kimi milletvekillerimiz ya da güzellik kraliçeliğine soyunan kimi kızlarımız gibi az İngilizce bilen birisi oturmuş sözlükten bir iki sözcüğe bakıp çeviriyi yapmış. Ha, aslında close sözcüğüne ya hiç bakmamış ya da İngilizce Türkçe bir sözlüğe bakmışsa kapalıyı bulmuş. Ama bunun ancak hava için kullanıldığını bilmediğinden günlük dilde sıkıntılı parantez günlük dilde sıkıntılı basık deriz. Hava raporu gibi bir çeviri çıkmış ortaya. Kapalı ilişkiler. Bu iki sözcüğü bir araya getirenin bunların ne anlama geleceğini düşünmesi gerekmez mi? Burada close sözcüğünün anlamı için çeviriyi yapan arkadaşımız büyük olasılıkla ünlü Red House sözlüğüne bakmış. Sözcüğün sıfat olarak verilen anlamlarının ilki kapalı. Oysa bu sözcüğün ilk ya da en sık kullanılan anlamı değil. Red House nedendir bilinmez. Bunu en başta vermiş. İngilizceden İngilizceye sözlüklerin hepsinde ilk verilen anlam zaman ve uzamda yakınlığı belirtir. Filmin adındaki sözcük kapalı değil, yakın olmalıydı. Keşke bununla bitse. Çeviride bir de üçüncü cins geçiyor. Cinsellikle mi ilgili acaba? Bir Amerikan yazarının sözü var. Üç cins vardır insanlar arasında. Kadınlar, erkekler, papazlar diye. Parantez cinsleri kadınlar, erkekler, bir de kızlar diye bölümleyen yazarı saymıyorum. Herhalde çeviren arkadaşımız bunu demek istemiyor. Acaba üçüncü cins diye cinsel dönmelerden mi söz ediyor? Oysa film ne dinle ilgili ne de cinsellikle. Film uzaydan gelen zeki yaratıkları ve onlarla insanların ilk karşılaşmasını parantez ya da buluşmasını anlatıyor. Diyesim filmde üçüncü cinsle ilişki yok. Üçüncü türden karşılaşma var. Parantez ne yazık ki günümüzde üç cins yok yalnız. İnsanların cinsel ilgi ve seçme alanları öyle genişledi ki yalnız üçüncü değil dördüncü, beşinci, altıncı ve daha birçok cinsten söz etmemiz gerekiyor. Diyeceğim cinsel seçme olanaklarımız çoğaldı artık. Neyse bunları bir yana bırakalım da bu tür karşılaşmanın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Eğer şimdiye kadar bu kadar ayrıntıdan patlamadıysanız, parantez, insanların doğruya ulaşma tutkuları çok büyüktür. Eğer esniyorlarsa onu sizde bulamadıklarındandır. Ray W. Emerson. Bilim kurgu ile ilgilenenlerin gönüllerine en çok sarsan düş, dünyadaki evrimin en üst basamağı, parantez bunu elbette biz söylüyoruz, kimse amip denen kusursuz canlıyı sormuyor, olan insanla başka bir gezegenin düşünen canlılarının bir gün gelip karşılaşmasıdır. Bilim kurgu düşkünlerinin dışında da bunu özleyen, yakında olacağını hatta geçmişte olduğunu söyleyen, bunun için ruh çağırma toplantıları düzenleyen, medyumlardan medet uman kafası karışıklar da var. Parantez Erich von Däniken'in kitaplarını anımsarsınız. Ama biz daha ciddi bir takım olan bilim kurguculara dönelim. Bilim kurgu yazarları başka bir gezegenden gelenlerle üç tür ilişkinin olabileceğini varsayarlar. Bu canlılar doğru ya da yanlış ya gözle görülürler ya sesleri işitilir ya da onlarla mantıklı iletişim sağlanır. Görsel, işitsel ve iletişimsel denebilecek bu bağlantılara sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü türden karşılaşma ya da ilişki denir. Bu bilim kurgu türüyle ilgilenenlerin ortak bir kavramı varsayımıdır. Tıpkı robotların uyacağı varsayılan Isaac Asimov'un 3 robot yasası gibi. Filmde izlenen de bunlardan üçüncüsü yani üçüncü türden bir karşılaşmadır. Üçüncü cinsle değil. Şimdi kısaca söylersek filmin özgün adının Türkçedeki karşılığı için üçüncü türden karşılaşma, ilişki buluşma ya da kısaca karşılaşma buluşma denebilir. Zaten sanıyorum sinemalarda da buluşma adıyla oynadım. B. Sözünü edeceğim ikinci film özgün adıyla Inherit the Wind. Show TV'nin verdiği adlı Rüzgarın Mirası. Parantez doğrusu rüzgar. Bu da aman tanrım ya da daha kötüsünü dedirtecek çevirilerden biri. Film bir Amerikan yazarının oyunundan sinemaya uyarlanmış. Bu ilk uyarlaması ötekilere göre daha başarılı. O da öğretmenin savunmanı rolündeki Spencer Tracy sayesinde. Filmin konusu şöyle. Sanıyorum 19. yüzyılın sonlarında olacak küçük tutucu bir Amerikan kasabasındaki bir biyoloji öğretmeni öğrencilerine Darwin'den biyolojik evrimden söz etmek cüretini gösterir. Kasabanın dincileri ayağa kalkar. Tanrı'nın kitabına hakaret ediyor, din duygumuzu rencide ediyor diye. Parantez kimilerin her türlü duygusu ne kadar kolay inciniyor şaşıyorum. Yürüyüşler olur, öğretmene karşı saldırılar başlar. Sonra öğretmenin yargılanması gelir. Onun savunmanı ünlü bir insan hakları savunucusu, karşı yanın savunmanı ise daha da ünlü, O sırada ABD başkanlığını oynayan din sömürücüsü, vatan millet aile sömürücüsü olan tutucu bir siyasetçi. Kasaba bunların gelişiyle iyice şenlenir. Herkesin unuttuğu küçücük bir kasabadaki sorun ulusal bir soruna dönüşür. Mahkemede temel bir insanlık hakkının, düşünce, vicdan özgürlüğünün savunulmasından çok bu ikilini savunmanın bir gösteri alanı olur. Sonunda neyse sonu önemli değil. Konu Türkiye için bu kadar güncel. Filmin tanıtımında bu konuya birkaç cümleyle olsun değinilmemesini ilginç bulmuştum. Filmin parantez oyununda adı, yani Inherit the Wind, İncil'deki bir sözden kaynaklanıyor. He that troubled his own house shall inherit the wind. Sözcük aktarırsak, kendi ailesinin içinde sorun çıkarana rüzgar miras kalır. Türkçe'ye çevirirsek, kendi ailesinin rahatını kaçıran, huzurunu bozan, kendi bindiği dalı keser. Nokta noktanın eline hiçbir şey geçmez. Ya da biraz serbest ama daha güzel bir çeviriyle, kendi ailesinin içinde rüzgar eken fırtına biçer. Televizyon kanalının sunduğu biçimiyle rüzgarın mirası. Ne demek olduğunu anlayan biri gelsin yerine. Örneğin rüzgar eken ne güzel bir film adı olurdu. Çünkü İncil'den aldıkları bu sözü, yanlış anımsamıyorsam, filmdeki kökten cinciler öğretmene karşı bir uyarı, korkutmaca olarak kullanıyorlar. 5. Sonuç. Ne yapmalı? Türkçenin yozlaşması ile çeviri dilinin bozulması birbiriyle ilgili konular. Yapılacaklar ne olabilir? 1. İnsanların her iki dili de yetersiz öğrenmesine yol açan yabancı dilde öğretim en kısa zamanda kaldırılmalı. Bir süredir bir kıpırdanma var bu konuda. Ama siyasetçiler genellikle düşünürleri 100 yıl geriden izledikleri için daha etkin olacak girişimler yapılmalı. Yoksa ne uğraşıyoruz, Türk lirası yerine doları para birimi yapalım bitsin bu iş diyenler gibi, bir süre sonra ne uğraşıyoruz, Türk dili yerine İngilizceyi resmi dil yapalım bitsin bu iş diyenler çıkacak. Öncelikle dilin yozlaşmasındaki baş etkenin ortadan kaldırılması gerekir. Yine ekonomiden bir örnek vereyim. Ekonomimiz düzelmedikçe para ya da para birimi üzerinde oynamak, faizleri şöyle ya da böyle değiştirmek, boşa kürek çekmek olacağı olduğu gibi, Türkçenin bütün okullarda resmi dil olması da ancak bir başlangıçtır Türkçe için. Ama önemli bir başlangıç. 2. Kafa göz kırarcasına da olsa herkesin yabancı dil konuşmaya çabalaması, mersi gibi, bay bay gibi, hello gibi sözcüklerin dilimizde kullanılması yadırganmamaya başlandı. Bu kadar yıldır İngilizce öğretiyorum. Benim dilime girmemiş sözcükler benden gençlerin, hadi söyleyeyim, benden bilgisizlerin dilinde bol bol var. Bu özentinin kırılması gerekir. Her dili konuşanın kendi sözcükleriyle konuşmasının beğenilmesi, ölmesi gerekir. Beğenilecek, özenilecek olan budur. Çap pat yabancı dil bilenlerin dilimize soktuğu, yerine göre yanlış, yerine göre çarpık olarak soktuğu sözcüklerle konuşmak değil. 3. Son dönemlerde çeviri önemsiz bir etkinlik olmaya, öyle görülmeye başlandı. Çevirinin önemsiz görüldüğünün bir göstergesi, yayın evlerinin ve basının çevirmenleri ödediği günlük ücretlerdir. Benim Türkçe'yi çevirmek istediğim çok kitap var ama yayın evlerinin bana önerdiği ücretlerle bunu yapmak kendime saygısızlık gibi geliyor. Önem verdiğim işi yapacağıma evde oturup kendi işime bakıyorum. Bir yayın evinden önceden sözleştiğimiz ücreti isteyince ne acele ediyorsun hoca? Bu bir, parantez onun diliyle söyleyeyim, prestij meselesi. Kitabın başında senin adının olması yetmiyor mu? Arkadaşımızın paylaşım anlayışı böyle. Prestij bana, paralar ona. ODTÜ'den öğrencilerimin kimi televizyon kanallarına sömürü denebilecek ücretlerle çeviri yaptığını biliyorum. Sonuç her alanda olduğu gibi kötü ücret, dolayısıyla kötü iş. 4. Kuruluşlarımız birçok alanda ödüller dağıtıyor. Şiir, roman, inceleme gibi. Çeviriyi bulamazsınız aralarında. Türkiye'de yazın türleri arasında çevirinin adı yok. Hem de Batı ile ilişkilerimizin en yoğunlaştığı, çevirinin en gerekli olduğu bir zamanda. Garip bir çelişki ama böyle. Çeviri bir kültür alışverişine aracılık yapar. Çevirinin, iyi çevirinin olmadığı yerde yapacağımız alışveriş de sınırlı, yetersiz, yoz olur. Nitelikli çevirinin özendirilmesi, desteklenmesi gerekir. 5. Son sözüm basın dili üzerine olacak. Uzun zamandır İngilizce öğretiyorum, dergilere yazı yazıyorum, kitap yazıp kitap çeviriyorum. Yani basınla, basın diliyle yakın ilişkim var. Kusurları, yanlışları, yozlukları görmüyor değilim. Ama gündelik dilde ve basın dilinde göre geldiğimiz bu çarpıklıklar bana hep derinin üst katmanlarındaki döküntüleri anımsatır. Anlatma biçiminden bu yozlukları çok önemser gibi görünüyorsam da öyle değil. Çocukluğumda Adana'da ayak topu oynarken top ele değdiğinde ent oldu der, kendi kalesinin arkasına top kaçırana korner cezası verir. Karşı oyuncu ceza alanı dışında biçilirse free kick, ceza alanı içinde düşürülürse penaltı atılsın derdik. Şimdi dinliyorum da bunların yerine elle oynama, köşe vuruşu, serbest vuruş ve ceza vuruşu aldı. Ama diyeceksiniz ki bu kez de Süper Ligler, Premier Ligler ortaya çıktı. Offside'lar, ligler, fauller, avantajlar hala yerinde duruyor. Ama bunlar da dökülecek. Tıpkı Osmanlıca'da olduğu gibi onlar dili boğmadan dil onları temizleyecek. Basın dilinde gördüğümüz özentiler, yanlışlar da geçip dökülüp gidecek. Çünkü Osmanlıca denen ur dilden kesilip atıldı. Dilde kalıcı olanın, dile duyarlı yazarların, sanatçıların, bilim adamlarının dili olduğunu anladık artık. Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana Türkçemizin vardığı aşamayı gözden kaçırmazsak eğer dilimizin sorunları çözülmeyecek gibi değil. Bunun için de zaten haber diliyle gazete yazarlarının dili arasındaki ayrılık hemen göze çarpıyor. Kalıcı olan günlük özentilerin, yeteneksizliklerin, beceriksizliklerin üstümüze saldığı yapay pırıltılar değil, dili bir sanatçı gibi işleyenlerin yarattığı birikimdir. Birincilerin daha göz önünde olması bizi şaşırtmasın. İbolar, sunakanlardan her zaman daha göz önünde olacaktır. Ama müziğimizin olduğu gibi dilimizin geleceğini de kimlerin belirlediğini artık biliyoruz. Ayrım sonu.